Ayrım 2.
1. Bölüm. Ön hazırlık dönemi. Pentagon'un Kürt senaryosu. Tarih 7 Kasım 1986 idi. 1983 seçimlerinin üzerinden 3 yıl geçmişti. 12 Eylül ideolojisinin Turgut Özal'la taçlandırılacağı yılların başında Ankara'da önemli bir konuk ağırlanıyordu. Amerikan Savunma Bakan Yardımcısı William Taft, dönemin Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Kor General İbrahim Türk Genci tarafından karşılandı. Taft'ın ziyareti, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nazım Belger'in açıklamasına göre, Türkiye ile Amerika arasındaki ortak silah üretimi konusunda görüşmelerle ilgiliydi. Ancak Taft'ın ziyaretinin gerçek nedeni, bundan 1,5 yıl sonra 2000'e doğru dergisinin 6-12 Mart 1988 tarihli sayısında ortaya çıkarılacaktı. Bu haberle Türkiye siyasi literatürüne Türkiye himayesinde Kürdistan planı girdi. Haberde Taft'ın getirdiği Pentagon'un Kürt senaryosu ayrıntılarıyla yer alıyordu. Senaryo şöyleydi. İran ordusunun Kerkük-Musul bölgesini tehdit etmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri sınırı geçiyor ve bölgeyi kontrolü altına alıyordu. İran füzelerle Kerkük'ü vuruyordu. Gerekçe Türk ordusunun Kerkük'e girmesiydi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanıyor fakat bir türlü karar alamıyordu. Türkiye fiilen Kerkük-Musul bölgesine yerleşiyordu. Bütün taraflar bu arada Ankara'da BM'ye başvuruyordu. Ankara, uluslararası platformda askeri müdahaleyi özellikle Türkiye'nin bütünlüğü ve güvenliği gerekçesiyle açıklıyordu. Ayrıca 1936 yılında yapılan anlaşmaya göre Türkiye'nin Musul petrollerinde %10 payı vardı. Irak 50 yıldır Türkiye'nin hakkını ödemiyordu. Zaten o bölgede yaşayanlar da Türkmendi. Sonuç olarak Türkiye ele geçirdiği bu bölgede kalıyordu. Türk Genelkurmayı Amerikan Savunma Bakan Yardımcısı Taft'ın çantasındaki plandan haberdardı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Ürüğ, Taft'la görüşmeyeceğini bildirdi. Taft, Orgeneral Ürüğ'ün yerine Genelkurmay 2. Başkanı Necip Torumtay'la bir araya gelecekti. Genelkurmay, Amerika'nın bu senaryosunu kesin bir şekilde reddetmişti. Kerkük-Musul havuçlu plan Türkiye'ye daha önceki yıllarda da getirilmişti ve bundan sonra birkaç kez daha getirilecekti. 27 Mayıs 1960'tan hemen sonra 1965 yılında ve 1974'te aynı senaryo Türkiye'nin önüne konmuştu. Ne zaman Türkiye bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye çalışsa ve ne zaman Amerika'nın Orta Doğu planına karşı adımlar atsa yine Türkiye'nin önüne konacaktı. Emekli amiral Vedi Bilget'in 24 Şubat 1987 günlü Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan yazısına göre ABD 1965 yılında Türkiye'ye bağlanacak bir Kürt Federe Cumhuriyeti için dönemin başbakanı Süleyman Demirel'in ağzını aramıştı. Bu Kürt Cumhuriyeti İran, Irak ve Türkiye Kürtlerini kapsayacak, Türkiye ile federal bir çatı altında birleştirilecekti. KDP lideri Mesut Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani'nin 1968 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel'e yazdığı mektup da benzer bir içerik taşıyordu. Orgeneral Öztorun tasfiye ediliyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Ürüğ 1987 Yüksek Askeri Şurası'nda emekli olacaktı. Ancak 1987 Şurası sıradan bir şura olmayacaktı. Genelkurmay'ın Taft'ın getirdiği plana karşı çıkması, Orgeneral Necdet Ürüğ'un yerine Genelkurmay Başkanı olması gereken Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet Öztorun'un da emekliye sevk edilmesine neden olacaktı. Özal'ın Kenan Evren'le anlaşarak 1987 Yüksek Askeri Şurası'nda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Ürüğ'la birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Necdet Öztorun'u da tasfiye etmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri Amerika ilişkileri açısından olduğu kadar kukla devlet süreci açısından da kritik önem taşıyordu. Aslında kukla devletin kuruluş süreci 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ilk günlerine kadar uzanıyor. 12 Eylül ve arkasından onun devamı olan Özal'lı yılların genel konsepti, Türkiye'yi yeni dünya düzenine ayak uyduracak bir konuma sokmaktı. Bunun için ordunun direncinin kırılması ve daha sonra sık sık telaffuz edilecek olan Kemalizmin modası geçti fikrinin Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul ettirilmesi gerekiyordu. Bu amaçla ordudan binlerce yurtsever subay atıldı. İran-Irak Savaşı ile birlikte Türkiye'de Musul-Kerkük senaryosuna yöneliş ivme kazanmıştı. Eski MİT müsteşarı emekli korgeneral Fuat Doğu, daha o günlerde Graham Fuller'ların yıllarca yürüttüğü propagandadan sonra yurtta sulh, cihanda sulh parolasından artık vazgeçilmesi gerektiğini savunuyordu. Turgut Özal, daha 1987 yılından itibaren Körfez Savaşı'nın ardından çokça dile getireceği gibi, Kürt meselesinde daha geniş bir görüşü seslendirmeye başlamıştı. Özal, Kürt dostu misyonuyla Amerika'nın Orta Doğu'da sınırları değiştirme projesinin baş aktörlüğüne soyunmuştu. ABD'nin 3 İsrail Planı. 2 Ağustos 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgalinin ardından kukla devlet süreci de yeni bir boyut kazandı. Artık yeni bir dönem başlıyordu. Kürt grupları Mayıs 1988'de kurdukları Kürdistani Cephe'nin önemli bir toplantısını 27-31 Ekim 1990'da Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirdiler. Irak'ın Kürt bölgesindeki 8 partinin oluşturduğu bu cephe fiilen bugün de varlığını korumaktadır. Bu toplantıya kadar Irak'taki Kürt gruplarının temel sloganı Irak'a demokrasi, Kürdistan'a otonomiydi. Bu toplantıda bağımsız devlet fikri olgunlaştırılmaya başlandı ve kendi kaderini tayin hakkını savunmak ekseninde federasyondan bağımsızlığa kadar uzanan talepler dile getirilmeye başlandı. 13 Ocak 1991'de savaşın hemen öncesinde Amerikan Dışişleri Bakanı James Baker Ankara'ya geldi. Baker'ın çantasındaki plan Türkiye'nin Körfez Savaşı'na destek vermesinin karşılığında Kürdistan'ın hamiliğini alması olarak özetleniyordu. Başından beri bu planı kabul eden Özal, ölümüne kadar da hep bu plana uygun davrandı. Yüzyıl dergisi bu planı ABD'nin 3 İsrail planı kapağıyla kamuoyuna duyurdu. Plan aynıydı, yalnız sahne değişmişti. İran-Irak Savaşı yerine ABD-Irak Savaşı sahnesinde Türkiye'ye aynı plan dayatılıyordu. Söz konusu plan için bir kamuoyu yaratma faaliyeti yürütülüyordu. Saddam rejimi yıkılınca Kuzey Irak'ta doğacak boşluğu İran'ın doldurmasına izin vermemek için Türkiye, Kuzey Irak'ı Amerika'nın isteği doğrultusunda himaye altına almalıydı. ABD bir yandan da bugün artık ilan etmeye hazırlandığı kukla devlet sopasıyla Türkiye'yi tehdit ediyordu. Bugün de aynen geçerli olan havuç ve sopa doğrultusunda Washington, Ankara'ya şöyle diyordu. Kürdistan'ı ya himaye altına alarak ya da zorla kabul edeceksin. Körfez Savaşı ile çekiç güç bölgeye yerleşiyor. Ve önümüzdeki 10 yılları belirleyecek önemdeki tarihi olay gerçekleşti. Körfez Savaşı olarak anılan ABD'nin Irak'a karşı giriştiği saldırı Türkiye için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı bir süreci başlattı. Türkiye'nin saldırının başında ABD'nin yanında yer alması, Özal'ın iddiasının aksine büyük kayıplara neden oluyordu. Ama aynı zamanda ABD'ye bağımlılığın devlet içinde sorgulanmasını da başlatıyordu. ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni teslim aldıktan sonra Arap ülkelerinin neredeyse tamamını da peşine takarak Irak'a saldırdı. 17 Ocak 1991'de yoğun hava bombardımanı başladı. Bundan bir ay sonra 22 Şubat 1991'de ABD önderliğinde kara harekatına girişildi. Birlikler Bağdat'a ilerlerken Amerikan Başkanı Bush, savaşın sona erdiğini ve Kuveyt'in kurtarıldığını ilan ediyordu. Irak'ın güneyindeki birliklerini çeken ABD, kuzeyinde ise kalıcı bir düzenleme öngörüyordu. Irak'ın bölünmesinde ve aynı zamanda Türkiye'nin ABD'ye daha fazla bağımlı hale getirilmesinde tayin edici rolü oynayan çekiç güç, işte bu koşullarda bölgeye yerleştirildi. ABD'nin o zaman Türkiye'den istedikleriyle 2003'te Irak'a işgale girişmeden önceki istekleri neredeyse birebir aynıydı. Tek fark bu süre içinde kukla devletin kurumlaşmasının tamamlanmasıydı. Talepler şöyleydi. Güneydoğu'ya asker yerleştirmek, ikinci cephenin yani kuzey cephesinin açılması, üslerin kullanımı, Türkiye'nin savaşa katılması, Türkiye'yi ikna etmek için propaganda olarak kullanılan malzeme de aynıydı. ABD zaten ikinci cephenin açılmasını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye girmesini istemiyor. Çünkü Türkiye bölgeye girerse Kürt devletini engelleyecektir. Ancak Körfez Savaşı'nda Özal'ın gücü ikinci cephenin açılmasına yetmedi. Bu konuda ordunun direnci belirleyici oldu. Kürt grupların ABD ile dansı başlıyor. 10-12 Mart 1991'de Beyrut'ta Otel Bristol'de Kürt ve Şii örgütleri bir araya geldi. Toplantıya 23 örgüt, 30 heyet ve 350 delege katılmıştı. Toplantının hedefi Saddam sonrası demokratik Irak'ı tartışmaktı. KYB lideri Celal Talabani toplantının hemen öncesinde Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Dışişleri Bakanı Tugay Özçeri ve MİT Müsteşarı Teoman Koman'la görüştü. Kürt grupları bu toplantıdan sonra Kuzey Irak'ta ayaklanma başlattılar. Plan Amerika'da yapılmıştı. Amerikalı yetkililer ayaklanmadan önce Barzani ve Talabani ile görüşmüş, destek sözü vermiş ancak bu desteği sağlamamışlardı. Irak kuvvetleri ayaklanmayı kısa sürede bastırdı. 31 Mart-1 Nisan 1991 günlerinde ayaklanma tamamen bastırılmıştı. Irak yönetimi ayaklanmayı bastırdıktan sonra iki Kürt grubuna masaya oturma çağrısı yaptı. 24 Nisan 1991'de anlaşma imzalandı ve 11 Mart 1970 özerklik anlaşmasının geçerli olduğu ilan edildi. Açıklamayı Celal Talabani yapmıştı. ABD mevzi kaybediyordu. 7 Mayıs'ta görüşmeler yeniden başladı. Barzani ve Talabani Bağdat'ta Saddam Hüseyin'le bir araya geldiler. Görüşmelerin sonunda 20 Ağustos 1991'de bir ön anlaşma yapıldı. Ancak ABD daha sonra Talabani'yi kullanarak Kerkük'ü tartışma konusu yaptı. 1970 özerklik anlaşması sırasında da petrol bölgelerinin Kürt özerk bölgesi içinde olması istenmiş, bunun yerine 5 yıl süreyle Kerkük ve Musul'daki petrol gelirinin özerk yönetimin kalkınması için ayrılmasına karar verilmişti. Fakat bu gerçekleşmemişti. Talabani, Kerkük'ün özerk bölgeye dahil edilmesi konusunda ısrarlıydı. Talabani, Ağustos ayında görüşmelerin sona erdiğini açıkladı. Ve bu açıklamanın ardından Barzani ve Talabani Amerika'ya gittiler. Aslında Kerkük bahaneydi. İşte esas bundan sonra Iraklı Kürt grupların Amerika'yla dansı başlıyordu. Çekiç güç kukla devletin temelini atıyor. Kukla devlete giden süreç açısından Amerikan çekiç gücünün Türkiye topraklarına yerleştirilmesi tayin edici adımı oluşturdu. ABD'nin kukla devleti Türkiye üzerinden kurma operasyonunda en önemli hamlesi buydu. Aslında daha Körfez Savaşı başlamadan önce Türkiye, dönemin Cumhurbaşkanı Özal'ın girişimleri sonucunda bir oldu bitti ile Irak'a karşı cephenin içine dahil oluyordu. Irak'ın Kuveyt'i işgalinden hemen iki gün sonra Kerkük-Yumurtalık boru hattını tek yanlı olarak kapatan Türkiye, ülkeye yönelik bir saldırıyla sınırlı olarak kullanmak üzere 12 Ağustos'ta Türkiye topraklarında yabancı asker bulundurmaya ve Türk askerinin yabancı ülkelere gönderilmesine dair yetkiyi TBMM'den geçirdi. Bundan hemen sonra 5 Eylül 1990'da bu kez benzer bir yetki daha alınıyor ve önceki Türkiye'ye yönelik saldırı sınırlaması bu kararla kaldırılıyordu. Ancak bütün bunlar yetmiyor olacak ki BM'nin Irak'a kuvvetten çekilmesi için 15 Ocak 1991'e kadar süre verdiği 29 Kasım 1990 tarih ve 678 sayılı kararına atıf yapılarak bir yetki tezkeresi daha 17 Ocak 1991'de yani Körfez Savaşı'nın başladığı gün TBMM'de kabul ediliyordu. Mart 1991'de ayaklanmaya girişen Kürt gruplar, Irak rejiminin müdahalesi nedeniyle Türkiye sınırlarına yığılınca Türkiye BM'ye başvurmuştu. BM, 5 Nisan 1991'de sığınmacıların durumuna çözüm getiren 688 sayılı kararı aldı. BM, bu kararıyla Irak'ın Kürt halkına baskı yaptığını belirtiyor ve buna karşı bütün üye devletleri ve uluslararası yardım kuruluşlarını göreve çağırıyordu. Çok geçmeden ABD bu karara dayanarak Operation Provide Comfort'ı yani huzur operasyonunu başlattı. Operasyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya ve İtalya'dan birlikler de yer alıyordu. Huzur operasyonunun resmi amacı, Kürtlerin yerleşim yerlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamaktı. Huzur operasyonuyla çekiç gücün birlikleri 17 Nisan 1991'de Kuzey Irak'a girdiler ve kukla devletin ilk temellerini atmaya başladılar. Bu operasyonda görev yapan birlikler Silopi ve İncirlik'te konuşlanmıştı. 17 Ocak 1991 tarihli 126 sayılı TBMM kararına dayanarak 12 Temmuz 1991 tarihinde çıkarılan 91-1993 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Hollanda birliklerinin Türkiye topraklarına gelmelerine izin verildi ve bu tarih itibariyle Operation Provide Comfort 2 yani huzur operasyonunun 1996 yılına kadar devam edecek ikinci bölümü başladı. Bu tarihte çekiç gücün Zaho'daki karargahı, Askeri Koordinasyon Merkezi, Military Coordination Center, MCC oluşturuldu. ABD'den 4, İngiltere, Fransa ve Türkiye'den ikişer askeri personelin yer aldığı bu merkeze ABD'li bir albay başkanlık ediyordu. Çekiç güçün uçakları ve diğer personeli 31 Aralık 1996 tarihine kadar çekiç güç adıyla İncirlik üssünde bulunuyordu. Irak ordusunun Barzani'nin çağrısıyla 5 yıl aradan sonra tekrar Irak'ın kuzeyine geçmesinin ardından çekiç güç kuzeyden keşif harekatına dönüştü. Kamuoyunda bilinen adıyla keşif güç uygulaması 1 Ocak 1997'de başladı. 6 ayda bir TBMM kararıyla süresi uzatıldı. Bu güç Pentagon'un Ankara'daki merkezine eski adıyla JASMAT, şimdiki adıyla Savunma İşbirliği Örgütü'ne Office of Defense Corporation, ODC CIA'ya bağlıydı. İstihbarat ve operasyon merkezi olarak çalışıyordu. Bu gücün 3 temel görevi vardı. Kukla devletin oluşturulması, Türkiye'nin kontrolü ve İsrail'in güvenliği. Çekiç gücün Türkiye'ye yerleştirildiği dönemle günümüz arasında ilginç bir bağlantı daha dikkat çekiyor. Çekiç gücün Türkiye'ye yerleştirildiği günlerde TBMM'de önemli bir kanun kabul edildi. 8 Mayıs 1991'de kabul edilen bu kanun, Avrupa Yerel İdareler Özerklik Şartı'nın uygun bulunduğuna dair kanundu. Kanun, 21 Mayıs 1991'de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 9-16 Ekim 1992 günlerinde Kuzey Irak'a gönderilecek yardımın yerinde tespiti için ABD'den 6, İngiltere'den 3, Fransa'dan 1, Avrupa topluluğundan 2 ve Türkiye'den 4 kişinin katılımıyla oluşan insani yardım heyeti bölgeye gitti. Türk heyetinin Başbakanlığa sunduğu 20 Ekim 1992 tarihli rapor, ABD'nin esas hedefinin kukla devlet olduğunu hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Rapordaki bilgiler, çekiç gücün, o yıllardan itibaren kukla devletin kuruluşunda nasıl bir rol oynadığına da ışık tutuyor. Raporda şu bilgilere yer veriliyor. Çekiç gücün devamı ABD ve AT ülkeleri tarafından çok önemlidir. Ayrıca 36. paralelin kuzeyindeki Kürt kesimi için de çok önem taşımaktadır.